Ayrım 15.
Yenileri giyince üstümdeki elbiseleri de temizlikçiye veririm. Elini sağ olsun, cüzdanım para dolu. Şeytan diyor, git şimdi eve, al karşına Cihan'ı, de ki dün geceyi bir... Son günlerde çok şey söyler oldu şeytanda. Kapıdan girer girmez kavgaya mı başlar gidecek olsam? Entarili Führer'i de yardıma çağırır belki. Belki de güler yüzle karşılar, sevinir gittiğimi. Gitmeyeceğim. Ya oğlun? Adı bile yok daha. Adam gibi söyledik, Ömer Rıza olsun, iki dedesinin de adını yaşatsın diye. Ezansız olmazmış. Olmayıversin. Melek Hanım'a yenik düşmüş olacağım gidersem. Bak gördün mü kızım diyecek, it gibi pişman oldu da geldi kapımıza. Mevlevihanenin önünden bir gazeteci çocuk geliyor sessiz sedasız. İyice yaklaştığında elimi sallayarak çağırıyorum yanıma. Buyur abi diye sokuluyor. Bir cumhuriyet versene diyorum. Arsız arsız gülüyor oğlan. Boş ver cumhuriyeti be abi. Yeni sabah al, vatan al. Ne haber var, ne resim cumhuriyette. Ne diyorsun sen çocuk? Neyin haberi, neyin resmi? Dün gece Perapalas'ta gümleyen bombanın. Bomba Perapalas'ta? He ya, Bulgarya'dan gelen bir adamın bavuluna koymuşlar ama geç patlamış. Dün gece Nektar'dan çıktığımda duyduğum patlamayı anımsıyorum o anda. Çocuk da desteden çektiği Vatan gazetesini boydan boya açıyor karşımda. Yaralı insanların, oteldeki yıkıntıların fotoğrafları basılmış yan yana. Hemen altındaki başlığa ilişiyor gözüm. Perapalas'ta bir bomba hadisesi. Çocuğun elinden kapıyorum gazeteyi, başlığın altını okuyorum. İnflak hadisesi dün şehrimize gelen İngiltere elçisinin otele girişinden 10 dakika sonra oldu. Fakat memnuniyete şayandır ki kendisine bir şey olmadı. Zabıtaca tahkikat falan filan. 3 kişinin ölümüne, 8-10 kişinin ağır suretle yaralanmasına, Bulgaristan mihver devletlere katıldığı için İngiltere elçisini geri çekiyor Sofya'dan. Fakat bu işte kimin parmağı olabilir? Yukarılara çıkıyorum yeniden. Sol köşede elçi ile karısının tren penceresinde gülümseyen fotoğrafı. Tevfik Fikret'in dediği gibi bir lahsa-i teahura medyun bu keyfini. Ya onların yerine ölen günahsız insanların hesabını kim kimden soracak? Alacak mısın gazeteyi abi? Alacağım diyorum. Bir de cumhuriyet versen. Tek gazete yetmiyor, mendile döndü hepsi. Evir çevir bitiyor 6 sayfa. Uzattığı gazeteyle elimdekini üst üste katlıyorum, kitabı da içine sarıp kıstırıyorum yine koltuğumun altına. Cebimden 10 kuruş bulup avucuna koyuyorum çocuğun, hızlı adımlarla İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyorum. Bekleme odasının kapısını açtığımda yalnız genç bir kadınla karşılaşıyorum. Siyah kürkü, sarı saçlarını oturttuğu siyah kadife kepiyle burada her gün görmeye alıştığım hastalardan apayrı biri. Az önce son hastayı içeri alırken de yoktu, yeni gelmiş. Pencere önümdeki koltuğa oturmuş bir derginin sayfalarını karıştırıyor. Kapıyı açtığımdan haberi olmadı mı, yoksa bilerek mi öyle görünmeye çalışıyor? Yanına yaklaşıyorum, o zaman dergiden kaldırıyor başını. Çok bekletmedim ya diyorum. Ayağa kalkıyor, öyle ufak tefek bir kadın ki, gülümseyerek önemi yok anlamına gelen bir baş devinimi yapıyor. Hasta değilim zaten, sizinle görüşmek için gelmiştim. Afallıyorum bir an, kimdir, neyi görüşeceğiz? Gecikmeden açıklıyor neyse. Belleğinizi zorlamayın, tanımıyorsunuz beni. Adım Neveser, bu binanın sahibiyim. Bugüne dek hiç yüzünü görmediğiniz sahibi. Aptallaşmış biçimde elimi uzatıyorum. Memnun oldum, Kerim Bosnalı. Küçük bir kahkaha atıyor. Biliyorum, girerken tabelanızda okudum. Kısa bir duraklamayı da atlattıktan sonra, buyurun içeri geçelim, daha rahat konuşuruz orada. Koşup muayene odasının kapısını açıyorum, girerken soruyor. Zamanınızı almıyorum değil mi? Rica ederim, hastam yok gördüğünüz gibi. Hem olsa da ne çıkar? Gülümsüyor, ağır devinimlerle kürkünü çıkartıyor. Mavi giysisi içinde daha da ufak tefek bir kadın oluyor. Hatta sıska bile denilebilir. Ama süsü albenisi yerinde. Ela gözleri ışıltılı, kaşları yok denecek kadar az. Boynunda, parmaklarında çok hoş takılar. Kürkünü alıyorum elinden, paravanın arkasındaki küçük askılığa götürüp asıyorum. Gün boyu hastaların soyunup giyinmesiyle odaya sinen ağır kokudan tiksinmesin diye pencereyi aralıyorum. Döndüğümde masamın önündeki hantal Maroken koltukların birine yerleşmiş görüyorum onu. Karşısındakine de ben oturuyorum. Sol bacağını sağın üstüne atıyor. Eteğindeki küçük yırtmaç açılıyor. Kısa ama biçimli bacakları, yumurta tepeciklerini andıran parlak dizleri görünüyor. Elimi uzatsam dokunabileceğim, o denli yakınım ki. Gelişim şaşırttı mı sizi? Uykudan sıçrar gibi silkiniyorum. Aklımdan geçenleri anlamış mıdır? Biraz diye kekeliyorum neden sonra. Yaşlı bir bey gelir alırdı sizin adınıza kirayı, akrabanızmış. Evet, uzaktan. Ben yurt dışındaydım 8 yıldır. Önce İspanya'da, son birkaç yıldır da Amerika'da. Az kahrımı çekmedi adamcağız. Yalnız bu binada değil, tarla başında 2 dükkan, Beyoğlu'nda bir apartman katı. Utanmış gibi gülümsüyor. Neyse canım, ben de mal delisi gibi. Sözün kısası, temelli döndüm Türkiye'ye. İlk iş olarak kiracılarımla tek tek tanışmak, görüşmek istedim. Susuyor. Ben söyleyecek bir şeyler arıyorum, bulamıyorum. Derin bir sessizlik çöküyor odaya. Sonra birden, yurt dışına görevli mi gitmiştiniz diye sormayı akıl ediyorum. Hayır diyor, eşimin görevi dolayısıyla. Diplomattır kendisi. Fakat ayrılıyoruz şimdi. Yaşamını kurcaladığım için utanıyorum. Ama o hiç bozulmuşa benzemiyor. Umursamazlığı benim de rahatlamamı sağlıyor. Kısa bir suskunluğun ardından yine o alıyor sözü. Kaç yıldır kiracımsınız Kerim Bey? 3 yıl oluyor şöyle böyle. Daha önce? Yine veznecilerdeydi muayenehanem. Buraya da oldukça yakındı. Dar geldiği için taşındım. Yerden tavana dek odanın 4 köşesinde geziniyor bakışları. Kendi kendine mırıldanır gibi. Demek burayı muayene odası yaptınız diyor. Yan taraf bekleme odası. Ben de tamamlıyorum. Avluya bakan küçük odayı da laboratuvar olarak kullanıyorum. Mutfak bu iş için biraz dar sayılır. Fakat eve en ufak zarar vermediğimden emin olun. Gözlerimin içine bakarak gülümsüyor. Ne zarar vereceksiniz canım? O bakımdan sormadım ki ben. Ne bileyim neden sorduğunu, olur ki. Zenginin çöpü altın değerinde. Baksana, Beyoğlu'nda bir apartman katı, tarla başında dükkanlar. Neler de anlatmış gelir gelmez. Parmaklarını tarak gibi dolaştırıyor saçlarının arasında. İri büklümler çözülüp omuzlarına iniyor. Havadaki bacağını indiriyor, bu kez sağa solun üstüne atıyor. Yırtmaç kapanıyor. Ama dizleri yine ortada. İpek çorap dedikleri bu mu? Pırıl pırıl. Ufak tefek bacaklarında da ne güzel duruyor. Cihan da giyer mi ipek çorap? Acaba bu akşam? Niye? Hakarete uğrayan ben değil miyim? Benim asıl korkum yukarıdan Kerim Bey. Başımı kaldırınca göz göze geliyoruz. Yine ağzı açık bacaklarını seyrederken yakaladı beni. Keşke burası gibi pırıl pırıl görsem orayı da. Anladı mı acaba neye baktığımı? Anlamıştır. Utancımdan ne yapacağımı bilmiyorum. Doğrulur gibi yapıyorum yerimde. Bir şeyler söylemeye hazırlanırken o sürdürüyor konuşmayı. Güzel evdir aslında. Babaannemindi burası. İşgalin ilk aylarında öldü. Sonra amcamla halam paylarını babama sattılar. Epey yıkık döküktü o zamanlar. Ben 6-7 yaşlarındaydım daha. Ama çok iyi hatırlarım viran halini. 920'de 6-7, yani şimdi. Savaştan sonra büyük bir onarım yaptırdı babam. 28'inde filan olmalı. Kolay kiraya gitsin diye 2 katı ayırdı birbirinden. Bilirsiniz siz de, halk bir odanın kirasını ödeyemeyecek durumdaydı. Savaştan sonra bunca onarım, mal mülk, millet karnını doyuramazken, savaş zengini mi yoksa bunlar? Kapılar ayrıldı, yukarıdaki sandık odası mutfak yapıldı filan, kullanışlıdır ama ferahtır. Buradan da genişçe, çıkmaları var çünkü. Görmüşlüğün mü var içini? Nemrut saatçi selam bile vermeden gelir geçer 3 yıldır yanımdan. Karısı Hacı Hanım da aynı mal. Komşuluk bildikleri yok. Aman canları cehenneme. Tanışmadığım için korkuyorum biraz. Acaba çıkmamak için direnirler mi dersiniz? Çıkmamak için. Ne diyor bu kadın? Atacak mı saatçiyi evden? Öyleyse beni de. Duyduğumu doğrulamak için soruyorum. Boşalttıracak mısınız evi? Evet diyor, kendim oturmak istiyorum. Bu düdük gibi ahşap evde, yurt dışından gelmiş Neveser Hanım, Beyoğlu'nda o güzelim kat dururken, Sizin rahatınızı bozacak değilim, kaygılanmayın. Yukarısı yeter bana.
Yalnız insana daha genişi ne gerek?
Yeter diyorsa yeter. Paçayı kurtardık. Ötesini saatçi düşünsün. Çocuğu da yok demek.
Nasıl insanlar sizce? Zorluk çıkarırlar mı bana?
Pek tanımıyorum. Adam saatçiymiş. Benden eski kiracılıkları.
Orta yaşlı bir karı koca, çocukları yok. Merzifonlular sanırım. Bu kadarını da bir konukları anlatmıştı. Memleketten gelmiş de evde bulamayınca girdi burada bekledi dönüşlerini.
Omuz silkiyor, bana ne bunlardan dercesine.
Mahkeme kapılarında uğraştırmasınlar da beni.
Anlaşırsınız belki.
Yalnız ben sanmıştım ki Beyoğlu'ndaki evinizi buraya yeğlersiniz.
Küçük bir kahkaha atıyor.
Giysilerin orasına burasına iliştirilmiş saten fiyonklar gibi konuşma arasına serpiştirdiği bir süs sanki bu gülüşler.
Yapmayın Kerim Bey, küçük parmak kapıda o daracık sokakta loş bir ev, üstelik büyük benim için. Zamanında yan yana iki daireyi satın alıp birleştirmişti babam. Kalabalıktı ailemiz. Babam, annem, büyük annem, erkek kardeşim, sonra iki evlatlık kız. Gece gündüz konuklarla dolar taşardı evimiz, hele cumartesi günleri. Kardeşimle ben yatılı okuduğumuzdan hafta sonu tatilleri tam bir bayram sevinci yaşanırdı. Ben piyano çalardım konuklarımıza, kardeşimse keman. Devri saadetmiş o günler, ekmek elden su gölden.
Şimdi de başka türlü yaşıyor olamazsın.
Bak, bak yine saçında parmakları.
Yalnız kardeşimle ben kaldık hayatta. O da Ankara'ya yerleşti, ticaret yapıyor. İstanbul'dakinden daha çok kazanma olanağı varmış oralarda. Beni de çağırıyor ama cesaret edemiyorum bir türlü. Daha bir bozkır kasabası olduğunu söylüyor görenler Ankara'nın. Bilmem yaşanabilir mi?
Oynama be kadın saçlarınla. Nerede yaşarsan yaşa ama oynama böyle karşımda.
Ne olursa olsun ben İstanbul'da kalmayı yeğleyeceğim. Bu evde. Tek başıma boğulurum o han gibi apartman katında. Hem Avrupa'da beton, Amerika'da beton. Ahşabı özlemişim biliyor musunuz? İnsan sesi soluğu hep yanı başınızdaymış gibidir bu evlerde.
Bilmez miyim?
Her kapının, her duvarın arkasından Melek Hanım'ın sesi duyulur.
Çıkmaya razı olsalar bile yazı bulur benim taşınmam.
Yaz, 2,5 ay sonra. Neler olacak yaza kadar? Belki de Türkiye ateş deryasında çoktan.
Onarım ister ne de olsa, badanası temizliği derken, sonra eşya bakacağım daha. Yalnız 3 bavulla geldim memlekete.
Koyun can derdinde kasap yağ. Burnumuzun dibinde bir savaş yapıldığını kimse söylememiş mi bu kadına?
Siz dilediğiniz kadar çalışın burada ama bir gün beğenmez de başka bir yere taşınmak isterseniz ona bir diyeceğim yok.
Rica ederim Nevesar Hanım, beğenmemezlik diye bir şey söz konusu değil. Yalnız önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilemiyorum, yarının bile. Her an silah altına alınabilirim.
Ya diyor derin bir iç çekişle, şu savaş da bitse artık.
Sofrada yemekler soğurken kurşun askerlerle savaş oyunu oynayan çocuklardan yakınıyor sanki.
Ben artık izninizi istesem.
Kalkıyor ayağa, ben de fırlıyorum hemen.
Rica ederim.
Bir solukta paravanın arkasına geçip kürkünü alıyorum. Tutmak istiyorum, bırakmıyor.
Gerek yok, yukarı çıkacağım, giymesem daha iyi.
Sağ kolunun üstüne atıyor kürkü. Öbürüne de çantasını takıyor. Küçük adımlarla yürüyor kapıya. Bir an duvar dibindeki dar etajerde yığılı kitaplarıma takılıyor gözü. Teklifsizce elini uzatarak en üstte duran değirmenimden mektupları alıyor.
Bana dönüp gülümseyerek hem de Fransızca okuyorsunuz diyor.
Sultani Fransızcası ile işte. Hasta olmadığım zamanlar hem oyalanıyorum hem de ilerletmeye çalışıyorum.
Güzeldir değirmenimden mektuplar.
Bitirdiniz mi?
Hayır, başlarındayım daha.
Fransız kız mektebini bitirdim ben de diyor. Yatılı okumak düşüncesi ürkütücü gelmişti başlangıçta. Babam istedi bunu. Nefret ettim ondan bir zaman. Fakat katı davranmakta ne denli haklı olduğunu sonradan kavradım. Aldığım diploma tılsımlı bir anahtar gibi elimde.
Kitabı etajere bırakıyor. Gözlerini zevkle kısarak, ne hoş dil değil mi diye soruyor.
Öyle diyorum, şiir gibi.
Kapıya el atıyor, zaman vermeden koşup açıyorum. O önde ben arkada bekleme odasını geçip hole çıkıyoruz. Hemen uzanıp dış kapıyı da ardına dayıyorum. Elini uzatıyor bana.
Hoşça kalın Kerim Bey. Yeniden görüşmek üzere.
Güle güle, iyi şanslar. Ellerimiz birbirinden kopunca yüksek ökçeli iskarpinleriyle eşikten sekerek çıkıyor dışarı. Son kez vedalaşma anlamında gülümseyerek hafif bir el sallayıştan sonra dönüp kapının yanından kıvrılan merdiveni çıkıyor. Kapıyı örterken zil sesini duyuyorum. Az sonra tavan tahtaları gıcırdamaya başlıyor. Hacı Hanım kapıyı açmaya gidiyor. Çok geçmeden paslı menteşelerin gıcırtısı, ardından da iki kadının mırıl mırıl konuşmaları geliyor kulağıma. Sonra kapanıyor kapı. Tahtalar yeniden gıcırdıyor. Bense yorgun adımlarla odama dönüyorum. Etajerdeki kitabı alıp düşer gibi bırakıyorum kendimi koltuğa, ilk sayfasını açıyorum. Hayır, okumak istemiyor canım. Masaya bırakıyorum kitabı. Kalkıp aralık duran pencereyi örtüyorum. Muayene masasının kırışmış çarşafını düzlüyorum. Pürüzsüz ipek gibiydi teni. Saçları yaratılıştan mı sarı acaba? Fransız mektebini bitirmiş. Ne kadın ama, sıcak konyak gibi. Oturuyorum yeniden, kitabı elime alıyorum. Yine ilk sayfayı açıyorum. Fakat sözlüğü etajerde bıraktığımı görünce kalkıyorum. Onu alırken dirseğim yığılı kitaplara çarpıyor, deviriyorum hepsini yere. Ama toplamak istemiyorum şimdi. Öylece bırakıp oturuyorum. İlk sayfanın ilk paragrafından bilmem kaçıncı kez başlıyorum çevirmeye. Bunlar da ada tavşanlarıydı. Şaşırmış olanlar uzun zamandan beri. O kadar uzun zamandan beri. Kapalı görüyorlardı değirmenin kapısını. Duvarlar ve zemin otlarla. Ne olmuş otlarla? Envoyer par les herbes. Sözlüğü açıp envoyer eylemini arıyorum. Anlamı işgal etmekmiş. Yani duvarlar ve zemin otlarla işgal, otlar bürümüş. Sıkıntıyla atıyorum kitabı elimden. Böyle çeviri mi olur? Beynim döndü bir tümceyi sökünceye dek. Nevesar Hanım mı herkes? Fransız mekteplerinde okutmuş muhterem pederleri. Tılsımlı anahtarı varmış elinde. Adında da var tılsım. Nevesar vapurunda mı doğurmuş yoksa annesi? Yandan çarklı 39 numara Nevesar. Kalkıyorum yine, pencereyle paravan arasında sıkıntılı bir döngü tutturuyorum. Ama kendimi o denli yorgun hissediyorum ki çok sürmeden atıyorum gövdemi hantal koltuğa. Yüzümü ovuşturuyorum, saçlarımı günden güne açılan alnımı sıvazlıyorum. Esniyorum üst üste, başımı koltuğun arkalığına yaslıyorum. Bir ağırlık çöktü ki üstüme, gözümü yumsam uyuyacağım. Günün yorgunluğu birikiyor bu akşam saatlerinde. Açıkçası beton gibi muayene masasında uyumak da dinlendirmiyor geceleri. Uykuya yenilmemek için kalkıyorum ayağa. Az önce devirdiğim kitapları topluyorum yerden, etajere diziyorum. Sonra yine pencere önüne. Şamatacı bir öğrenci topluluğu geçiyor caddeden. Ortaokul çağında oğlanlar hepsi. Birbirlerinin başından şapkalarını kaçırarak eğleniyorlar. Arkalarından baka kalıyorum itişe gülüşe geçip giderlerken. Bu yaşlardaki sessizliğim geliyor aklıma. Yaşantımın ön koşuluydu sanki sessizlik. Balkan Savaşı yıllarında evi saran korkulu sessizlik, sonra şehit çocuğuna yakıştırılan soylu sessizlik, mütarekede bilinmezliklerle dolu sessizlik, işgal döneminde zorunlu sessizlik. Hepsinin ötesinde yoksulluğun simgesi sessizlik. Akşam usul usul iniyor. Pek hasta gelmez bu saatlerden sonra. Daha beklemeden kapatıp gitmeli artık. Nektara mı yine? Hele çıkalım da bir. Duvardan geçmeli borusu ile iki odayı birden ısıtan büyük çini sobada ateş kalıp kalmadığına bakıyorum her akşam çıkarken yaptığım gibi. Közleri canlı görünce masamda duran yarı dolu cam sürahiyi alıp tepe deliğinden boca ediyorum. Çıkan cızırtı, bu akşam neyim varsa çocukluğuma götürüyor birden beni. Zehra teyzenin hastalandığım zamanlar bize gelip üstümdeki nazarı etkisiz kılmak için garip sözler yineleyerek kurşun döküşünü anımsatıyor. Şimdi de Cihan'la aramızı açan kem gözler mi var? En başta Melek Hanım'ın baykuş gözleri. Aman düşünecek şey mi kalmadı Melek Hanım'dan gayrı? Sürahiyi masaya bırakıyorum. Beyaz gömleği soyunup altı kollu ahşap askılığa iliştiriyorum. Ceketimi giyiniyorum. Paltoya uzanırken tavan tahtaları gıcırdamaya başlıyor yeniden. Gidiyor mu yoksa? Hacı Hanım çabuk mu gösterdi kapıyı? Çıkmayız dedi belki. Yok canım, kolay mı öyle? Mal kimin? Olmadı verir mahkemeye. İstemiyordu mahkeme kapılarında uğraşmayı ama iş başa düşünce. Bir de avukat tutar.
Aman tutar tutmaz, tasası da bana düştü. Paltoyu alıyorum askıdan, daha bir kolunu giyemeden zil çalıyor. O mu? Niye gelsin? Belli mi olur? Belki onları çıkartamayacağını anlayınca beni, palto elimde bekleme odasını holü bir solukta geçip kapıyı açıyorum. Cihan, kucağında çocukla. Çıkıyor muydun? Yok diyorum ilk şaşkınlığım geçer geçmez, daha değil. Yana çekiliyorum sonra, girsene. Ürkek adımlarla sokuluyor. Çocuğu kucağıma veriyor. Yüzündeki örtüyü kaldırıp bakıyorum, uyuyor. Daha bir değişmiş sanki görmediğim şu 3-4 gün içinde. Adama benzemiş, köpek soyu. Cihan kapıyı örtüyor, suçlu suçlu yaklaşıp kollarını belime doluyor. Boşta kalan sağ kolumla sarıyorum, yüzünü göğsüme bastırıyor. Bir süre kımıltısız duruyor öylece. Titrediğini hissediyorum yalnız. Hatta bir ara ağladığını. Sonra başını kaldırıyor. Hayır, yaş yok gözlerinde. Sıkıyor belki kendini. Doğru değil de ayağa kalkman diyorum. Niye yaptın bu deliliği? Ben de arkasından gidiyorum. İç odaya geçiyoruz. Konuşacak sözler bulmakta güçlük çekiyorum. O da öyle anlaşılan. Mantosunu soyunurken söyleyecek bir şey yakalamış olmanın sevinciyle "Üşümez misin?" diye soruyorum. Sobayı söndürmüştüm. Üşümem anlamında başını havaya kaldırıyor. Sonra paravanın arkasına geçiyor mantoyu asmak için. Dönüp Neveser'in oturduğu koltuğa ilişiyor. Kollarını açıyor çocuğu almak için, veriyorum. Bakışlarını yerde durağanlaştırarak "Özlemiş Ömer Rıza seni," diyor zorlama bir şakayla. Ömer Rıza, adı ezansız da konulabilmiş demek. Bir de soruyor. Neyi? Babasının ne zaman nüfus cüzdanı alacağını. Ben de şakaya vuruyorum işi. Alırız bugün yarın. Acelesi neymiş o kadar? Gülümsüyor belli belirsiz. Daha kolumda tuttuğum paltomu masaya atıp oturuyorum. Az önce onunla oturduğumuz gibi karşı karşıyayız. Hiç gıcırdamıyor tavan. Gitti belki de. Boynundaki yün kaşkolun saçakları ile oynuyor sol eli. Öbürü de anlamsız bir devinimle uyumuş çocuğu sallıyor hiç durmadan. Saçlarını gelişi güzel tarayıp bağlamış ensesinde. Parmakları hep saçının büklümlerindeydi. Kırmızı yünlü iyice daralmış üstüne. Epey kilo almış demek. Ömer Rıza Bosnalı. Güzel isim. Kendi kendine konuşur gibi mırıldanıyor bunları. Ben de onaylıyorum. Evet, güzel isim. Bir süre ikimiz de susuyoruz yine. O çocuğu sallıyor tek düze bir biçimde. Kaşkolun saçaklarını da çekiştiriyor bir yandan. Yeni tanışmış iki yabancıyız sanki bu odada. Ama bir yerinden çözmek gerek yumağı.